Ayrım 4, sayfa 40. İkinci bölüm, kim bu dinciler? Tuttum aynayı gözüme, Ali göründü gözüme. Merak ediyorum, dinciler aynaya baktıklarında ne görüyor? Hece, Aylık Edebiyat Dergisi, bizim cenahtan değil ötekinden. Nazım Hikmet'ten Necip Fazıl'a özel sayılar çıkarıyorlar. Geçtiğimiz yıl e-mail attım, eksik bazı sayıları temin edip edemeyeceğimi sordum. Sağ olsunlar ilgilendiler, hemen eksik sayıları tamamladılar. Bu arada aramızda küçük bir sorun çıktı. Para almak istemediler, ben de epey direttim ve ödemeyi yaptım. Sonra özür dileyerek bunun nedenini açıkladım. Lütfen inanın, bu durumun sizde hiçbir ilgisi yok. Öyle günlerden geçiyoruz ki kimseye pek güvenim kalmadı. Yarın hediye dergilerin karşıma bir başka şekilde çıkarılmasından endişe ederim. Ne kadar ayıp değil mi bu sözlerim? Hala utanıyorum. Ne hale getirildik? Neyse, Hece, Haziran-Ağustos 2007 özel sayısını Cahit Zarifoğlu'na ayırdı. Bu sayıda Ahmet Fethi'nin, müstehar isme benziyor, Daralan Vakitler adlı yazısını sizinle paylaşarak bu bölüme giriş yapmak istiyorum. Çok tuhaf günlerden geçiyoruz. O yüzden de şaşkınlığımız anlama güçlüğümüzü besliyor. Maalesef renksizliğin ve yönsüzlüğün hakim olduğu bir siyasal atmosferi soluyoruz. Öyle ki çok kaba bir biçimde siyasal bir belirleme olan sağ ve sol, doğu ve batı artık coğrafi konumumuzu bile imlemiyor. Kaderin cilvesine bakın ki ne için hayıflanıyoruz, niçin solcularımız solcu, milliyetçilerimiz milliyetçi ve İslamcılarımız İslamcı değil diye. Elbette ideolojilerinde kimi ortak paydaları vardır. Lakin ortak payda kendini silen bir inkarcılıkla kurulamaz. İnsan değişip dönüşebilir, bu makuldür. Ama ne hikmettir ki her yönden her ret ya da her değişip dönüşme aynı mecraya akmaktadır. Bu tuhaftır, hayrete şayandır, dikkate değerdir, irdelenmelidir. Lakin makul değildir. Bahse konu ettiğimiz ideolojilerdeki bu belirsiz dönüşüm, aynı mecraya kişiliksiz akış her ideoloji için olduğu kadar bir öteki ideoloji için de kayıptır. İslamcıların hali pür melali ise trajiktir. Bin keder birden getirmektedir. Artık İslamsız İslamcılarımız vardır. Artık İslamcılar milli mitleri, simgeleri, metaforları ve sınırları sanki dinden bir cüzmüş gibi anıyorlar. Aventürlerine ek yapıyor, akidelerini yeniden kuruyorlar. Ve bunları hep din adına yapıyorlar. Demek öteki mahallede birileri sesini çıkarmaya başladı. Henüz isim vermiyorlar ama biz vereceğiz. Tarihe karşı borcumuz bu. Bizim topraklara borcumuz bu. Sınıf atlayan mücahitler. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra İslamcı kesimde ardı ardına dergiler çıktı. Bunlardan biri de İslam dergisiydi. Derginin arkasında Nakşibendi Gümüşhanevi dergahı vardı. Baş yazarı dergahın şeyhi Mahmud Esat Coşan'dı. Genel yayın yönetmeni Hasan Hüseyin Ceylan, yazı işleri müdürü Zahid Akman, dış haberler şefi Fehmi Koruydu. Derginin para işlerine ise adı Deniz Feneri olayına karışan Zekeriya Karaman bakıyordu. Ankara'da bir şirketin mescidinde kırık bir daktilo ve bir masayla başlayan idealler zamanla nasıl bir dönüşüme uğradı? 12 Eylül 1980 askeri darbesi İslami kesimde dergiler dönemini başlattı. Neredeyse her tarikatın, dergahın, cemaatin dergisi vardı. Sızıntı Fethullah Gülen cemaatinin dergisiydi. Altınoluk Nakşibendi Erenköy cemaatinin dergisiydi. Öğüt İcmal Kadiri Haydarbaş çevresinin çıkardığı dergilerdi. Köprü, Bizim Aile, Mehmet Kutlular ekibinin çıkardığı dergilerdi. Fetih, Genç Akademi, Süleymancıların dergileriydi. Dava, Radikal Nurcuların dergisiydi. Girişim, Radikal İslamcı Kürtlerin dergisiydi. Şehadet, Tevhid, Hizbullah'ın dergileriydi. İktibas Tasavvuf Karşıtı Ercüment Özkan çevresinin çıkardığı dergiydi. Zafer, Mehmet Kırkıncı Hoca çevresinin dergisiydi. Rönesans, Adnan Oktar çevresinin dergisiydi. Kitap Dergisi, Mavera İslamcı Edebiyatçıların dergileriydi. Hareket, Ülke, İslamcı Sosyalistlerin dergileriydi. Tezkire, Ümran, İslamcı Entelektüellerin dergileriydi. 1980'ler kendi ifadelerine göre İslami uyanışın başladığı yıllardı. Kuşkusuz aralarında farklılıklar vardı ama hepsi idealistti, coşkuluydu, fedakardı. Tek istekleri İslami bir toplum yaratmaktı. Sonra? Sonra ne mi oldu? Yeni bir dergi, İslam, tarih 1 Eylül 1983. Nakşibendi Gümüşhanevi, yani İskenderpaşa dergahının yarı resmi yayın organı İslam dergisi çıktı, aylıktı. Derginin baş yazarı Halil Necati oğluydu. Aslında bu isim Profesör Mahmud Esat Coşan'ın müstear adıydı. Profesör Coşan müstear isim olarak babası Halil Necati Coşan'ın adını kullanmıştı. M. Esat Coşan sıradan bir başyazar değildi. Gümüşhanevi dergahının şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun kızı muhteremle evliydi. 1977 yılında kayınpederinin bizzat elinden tutarak kürsüye çıkarması üzerine İskenderpaşa Camii'nde hafta sonları hadis dersleri vermeye başladı. İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesiydi. Şeyh Mehmet Zahit Kotku Ankara'ya geldiğinde mutlaka damadının evinde misafir oluyordu. Damadını seviyor, ona saygı duyuyordu. Dergah çevresinde artık herkes biliyordu ki Şeyh Zahit Kotku'dan sonra derginin post dişine Prof. Coşan oturacaktı. Ama bir sorun vardı. 1970'li yılların sonunda dergah ile MSP'nin arası açılmaya başladı. Şeyh Zahit Kotku Erbakan'ın Akıncılar gibi radikal hareketlere sıcak bakmasına karşı çıktı. Sonra bir gün Erbakan'a eniştesi Profesör Osman çataklı aracılığıyla haber gönderdi. Necmi, partinin başından çekil. Erbakan dergahın dinsel otoritesine karşı geldi. Gümüşhanevi dergahıyla gerginliği sürerken 12 Eylül 1980 askeri darbesi oldu. Tutuklamalar sorunu geçici olarak unutturdu. Darbeden hemen sonra da Şeyh Zahit Kotku vefat etti. Profesör Coşan yeni şeyh oldu. Erbakan dergâhta değil akademide yetişen yeni şeyhe biat etmedi. Söylenenlere bakılırsa Erbakan Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Hacı Hasan Dinç'e biat etti. 19 Temmuz 1983'te Refah Partisi'ni kurdu. Profesör Esat Coşan ise Refah Partisi'nin kuruluşundan 1,5 ay sonra İslam dergisini çıkardı. Profesör Esat Coşan İslam dergisine genellikle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden tanıdığı öğrencileriyle birlikteydi. İslam dergisinin genel yayın yönetmeni Hasan Hüseyin Ceylan'dı. Yazı işleri müdürü ise Aykut Zahit Akman'dı. Hasan Hüseyin Ceylan ve Aykut Zahit Akman Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden sınıf arkadaşıydılar. Ankara'da yaşıyorlardı. Şeyhleri Esat Coşan'ın dizinin dibinden ayrılmıyorlardı. Dergi çalışmalarından arta kalan zamanlarda Profesör Coşan'ın Ankara Demet Evler Özelif sitesindeki hadis sohbetlerini organize ediyorlardı. İslam dergisi Ankara'da bir şirketin mescit olarak kullandığı küçük odasında bir masa bir eski daktilo ile yayın hayatına başladı. Darbe günleri nedeniyle yayın çizgileri biraz ürkekti. Dergi içerik olarak daha çok tasavvuf, geleneksel medrese ile radikal söylemlerin iç içe geçtiği bir politika takip etti. Hasan Hüseyin Ceylan tarafından yazılan Unutulan Sünnetlerimiz bölümünde Hazreti Muhammed'in yaşamından örnekler verildi. Okurlara günlük yaşama ilişkin tavsiyelerde bulunuldu. Futbol karşılaşmalarında giyilen şort erkeğin göbeğiyle diz kapağı arasını örtüyorsa caizdir. Dergi genellikle yurt dışındaki İslami gelişmeleri haber verdi. Afganistan'ı işgal eden Sovyetler Birliği'ne ateş püskürüyorlardı. İran-Irak savaşında İran'ı desteklediler ama Hümeyni'ye mesafeliydiler. Dünyayı ikiye bölmüşlerdi, Müslümanlar ve kafirler. Avrupa Birliği'ne karşıydılar. Kendilerini Mısır'daki Müslüman kardeşlere yakın görüyorlardı. İslam dergisinin dış haberler sayfasını kim hazırlıyordu biliyor musunuz? Fehmi Koru. Dergiye Zahit Akman'ın ağabeyi Turgut Akman'la evli gazeteci Nuriye Akman da gönüllü destek veriyordu. İslam dergisi ANAP'a yakındı. Çünkü bu partinin kadrosu içinde başta Genel Başkan Turgut Özal olmak üzere Gümüşhanevi dergahına bağlı politikacılar vardı. Ancak ANAP'ın serbest piyasacı, AB'ye yakın siyaseti bu yakınlığın daha ileri gitmesine engel oldu. Refah Partisi ile arasındaki gerginlik ise her geçen yıl arttı. Parti İslam dergisinin parti binalarına girişini yasakladı. 1990'lı yıllarda Refah Partisi yükselişe geçti. Artık büyük şehirlerde yeni bir dönem başlamıştı. İstanbul, Ankara gibi şehirleri Refah Partisi adayları kazanmıştı. Bu seçim başarısına rağmen İslam dergisi Erbakan'a hala soğuktu. Ancak 1984 yılında Şeyh Zahit Kotku'nun adını alacak kadar dergaha bağlı olan Aykut Zahit Akman ve Hasan Hüseyin Ceylan gibi isimler Şeyh Coşan'dan ayrılıp Erbakan'a biat ettiler. O yıllar faaliyete geçmek için hazırlıklar yapan Kanal 7 televizyonunun başına da İslam dergisinin idari müdürü Zekeriya Karaman getirildi. İslam dergisinin yazı işleri kadrosundan Ferman Karaçam da Kanal 7 radyosunun başındaydı artık. Fehmi Koru İslam dergisinden sonra Erbakan'ın ekibine dahil olarak Milli Gazete'ye geçti, baş yazar oldu, sonrası malum. İslam dergisinden kopanlar ödüllerini hemen aldılar. Milletvekili oldular, şirketler kurdular, belediyelere fuar organizasyonları yaptılar. Yimpaş parasıyla politik araştırmalar merkezi kurdular. ABD'ye burslu gönderildiler, televizyon yöneticisi oldular. Büyüdüler, ünlendiler. Bu arada 28 Şubat kararları Erbakan'ın yıldızını söndürdü. Ve zamanında Şeyh Esat Coşan'ın dizinin dibinden ayrılıp Erbakan'a biat edenler yine hemen çark ettiler. Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ikilisinin gölgesine girdiler, yola devam ettiler. Fakat bir fire verdiler. Hasan Hüseyin Ceylan konuşmalarıyla Refah Partisi'nin kapatılmasına neden olmuş, siyaset yapması 5 yıl yasaklanmıştı. Cezası bitince İslam dergisinde birlikte çalıştığı bacanağı AKP milletvekili genel başkan yardımcısı Akif Güllen'in kulisiyle AKP'ye girmeye çalıştı, olmadı. AKP Hasan Hüseyin Ceylan'ı kabul etmedi. Diğerlerinin yıldızı parlamaya devam etti. Geçmişte karşı çıktıkları her şeyi bu kez kendileri yapıyordu. Popüler figürlerdiler artık, her gün televizyon ekranındaydılar. 350 milyon dolarlık Armada iş merkezinin sahibi oldular. Diğer şirketlerini, işlerini, yatırımlarını, deniz fenerini yazmaya gerek var mı? Artık milyon dolarları telaffuz ediyorlardı. Her şey ne kadar kolay ve çabuk oluvermişti. İnsan sormadan edemiyor. Bir hırka bir lokmayı ilke edinen İslam dergisi günlerini hiç anımsıyorlar mı? O idealist özverili gençlerin tüm çabaları sadece sınıf atlamak için miydi? Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat koca bir yalan mıydı? Hiçbiri mi nefsini öldürememişti? İslam toplumu kurmak için büyük söz sarf edenler sadece birkaç yıl içinde nasıl da ufalıvermişlerdi böyle? Yunus Emre'nin dizelerini anımsamıyorlar mı artık? Eğer bir müminin kalbin kırarsan, Hakk'a eylediğin secde değildir. Deniz Feneri skandalını vicdanlarına nasıl anlatıyorlar acaba? Kanal 7'de içli dışlı olup Deniz Feneri'ne birden aldığını 5'ten satan Atlas pazarlamalar, server holdingler, yimpaşlar bu günahla nasıl yaşayabiliyorlar? Siz Zahid Akmanları, Zekeriya Karamanları biliyorsunuz. Onlar buzdağının görünen parçaları. Derinde neler var? Bu kirli para ilişkileri nerelere uzanıyor? Gün gelecek Yusuf Atalaylar, Harun Kapı Yoldaşlar, Engin Yılmazlar, Osman Acunlar tek tek hakim karşısına çıkmayacaklarını mı düşünüyorlar? Sadece onlar mı? Fehmi Koru'nun yalısı. Fehmi Koru ya da müstear adıyla Taha Kıvanç uzun yıllar Ankara'da oturdu. Milli Gazete Zaman macerasından sonra Yeni Şafak'a geçti. Bu gazetede çalışırken İstanbul'un solcu liberalleriyle yakın oldu. İstanbul'daki hayatı sevmeye başladı. Önce Cihangir'e çalışma ofisi kurdu, burada yatıp kalktı çalıştı. Birkaç yıl sonra eşi ve çocuklarını da İstanbul'a getirdi. Tabii çalışma ofisi kalabalık bir aileye yetmedi. Fehmi Koru kararını verdi. Madem İstanbul'da yaşayacaklardı, arkadaşlarını ve hükümet erkanını ağırlayacağı bir eve ihtiyaç vardı. Beykoz'da bir yalı buldu. Hayır, burayı yalı olarak almadı. Karışık oldu. En iyisi şu yalı meselesini baştan anlatmalı. AKP bu son yerel seçimde İstanbul'un Beykoz ilçesinde hali hazırda belediye başkanlığı yapan Muharrem Ergül'ü tekrar aday göstermedi. Partinin Beykoz adayı eski belediye başkanı Yücel Çelikbilek oldu. Oysa başkan Ergül'ün tekrar adayı olması için Fehmi Koru makaleler yazdı. Beykoz'u sessiz, sakin, ne kadar yetkin bir biçimde yönettiğinden övgüyle bahsetti. Ancak Fehmi Koru'nun yazdığı bu gerekçeler yeterli olmadı ve Muharrem Ergül AKP tarafından tekrar aday gösterilmedi. Peki Fehmi Koru Ergül'ü neden sık sık köşesinde övme ihtiyacı duymuştu? Bunun Beykoz'da yaptırdığı yalısıyla ilgisi var mıydı? Herhalde yoktur. Fehmi Koru İstanbul Boğazı'nın en güzel yerlerinden biri olan Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi Mezarlık Sokak No. 35 adresinde 276 metrekare alanı bulunan bir gecekondu aldı. İstanbul Boğazı'nı gören yapılarda bir çivi bile çakılamayacağını herkes bilir. Ancak birçok kişi işi bilenlerin bırakın çivi çakmayı, evleri yıkıp yalı kondurduğunu bizim odatv.com adlı haber sitemizden öğrendi. Dipnot, fotoğraflarla işte Fehmi Koru'nun yalısı başlıklı haber için http://www.odatv.com/index.php soru işareti ID eşit 15175. Fehmi Koru'nun Beykoz'daki villasının sırrı ne? Başlıklı haber için http://www.odatv.com/index.php soru işareti ID eşit 14753. İşi bilen kişi sözde gazeteci Fehmi Koru'ydu. 3 kuruşa aldığı muhteşem manzaralı harabeyi yıkıp yalı yapıvermişti. Oysa ev kentsel sit alanı içindeydi. Boğaz imar yasasına göre yaptığı suçtu. İzni kim verdi? Anıtlar Yüksek Kurulu böyle bir yapılaşmaya nasıl göz yumdu? Beykoz Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'ne kabul tarihi 22 Şubat 2008 olan yalının değerinin milyon dolarlar olduğu belirtiliyor. Odatv.com, Fehmi Koru'nun kaçak yalısına nasıl izin verildiğini İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne sordu. Müdür Serdar Tuğrul, yapıya ilişkin PAF'ta ada, parsel, mülkiyet durumu, imar durumu, imar planda kaldığı fonksiyon gibi bilgileri içeren hali hazırda harita, kadastral harita, imar durumu ve benzeri PAF'taları istedi. Sanki bizim görevimizmiş gibi üşenmedik, hepsini derleyip gönderdik. Henüz bir yanıt alamadık. Bekliyoruz, bakalım süreç bundan sonra nasıl işleyecek. Bu arada Fehmi Koru'nun yalısının ilk misafiri kim oldu dersiniz? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi. Ne diyelim, hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 920 bin lira ödeyerek 2 adet satın aldığı Ümraniye'de TOKİ ortaklığı ile yapılan idealist kent villalarının su havzasına kaçak olarak yapıldığı konusuna hiç girmeyelim. Biz İslam Dergisi'nin yiğit mücahidi Fehmi Koru'nun medya macerasına devam edelim. Dünün mücahidinin bugün medyadan kaç para kazandığını tahmin edebiliyor musunuz? Kanal 7'de hafta içi her gün 18.30'da akşam haber bülteninde gündemi yorumluyor. Kanal 24'te her çarşamba Acaba adlı bir program hazırlıyor. ATV'de her cumartesi Hasan Bülent Kahraman ve Semra Orkan'la birlikte Beyin Fırtınası adlı bir programda yine karşımıza çıkıyor. Bitmiyor. Pazar da çalışıyor. TRT1'de Politik Açılım adlı programda görüyoruz onu. Yeni Şafak'ta hem Taha Kıvanç hem de kendi imzasıyla makaleler kaleme alıyor. İnsan merak ediyor, nasıl oluyor da bu kadar kanalda birden çalışabiliyor? Bu ilişkiler ağını neye borçlu? Hadi hepsini geçtik, ne kadar para alıyor? ATV'deki program TMSF döneminde başlamıştı ve 2 yıllık sözleşmesi vardı. Hiç izlenmeyen bu program başına 8 milyar lira alıyordu. Aylık 32 milyar. TRT'den program başına haftalık 2400 TL, yani aylık 9600 TL. Kanal 7'den aylık 11.000 TL. Kanal 24'ten program başına haftalık 5500 TL, yani aylık 22.000 TL. Yeni Şafak'taki yazılarından ise Fehmi Koru ve Taha Kıvanç imzalı, eğer zam gelmemişse aylık 15.000 Euro, yaklaşık 31.000 TL alıyor. Bu miktarları topladığımızda aylık maaş 105.600 TL olarak görünüyor, doğru mu? Bunu şundan sordum. Yazılanların devede kulak olduğu, Fehmi Koru'nun aslında daha fazla kazandığı iddia ediliyor. Vay be! Neyin karşılığı acaba bu kadar para? Bir iki ucuz komplo teorisi söyleyip yazması için değil herhalde. Çünkü bu kadar para alan Fehmi Koru'nun programları hiç seyredilmiyor. ATV'de her cumartesi yayınlanan Beyin Fırtınası adlı program ne AB'de ne de tüm izleyicilerde ilk yüzde yok. Kanal 24'te her çarşamba ekrana gelen Acaba adlı program keza öyle, ilk yüze girememiş. Fehmi Koru'nun gündemi yorumladığı Kanal 7'nin akşam haber bülteni ilk yüze giriyor. Ancak 15'lik reytinglere bakıldığında Koru'nun çıktığı anlarda reytinglerde düşüş görünüyor. Ve pazar günleri TRT'de yayınlanan Politik Açılım adlı programa gelelim. Söz konusu program tüm kişiler ölçümlerinde ilk yüze giremiyor. Fehmi Korun'un TRT'deki programıyla aynı saatlerde vatan yazarı Ruhat Mengi'nin Star TV'de bir programı ekrana geliyor. Adı Ruhat Mengi ile her açıdan. Mengi programdaki konuklarıyla Türkiye'nin en ağır ve siyasi konularını gündeme getiriyor, tartışıyor. Ruhat Mengi'nin programı çok izleniyor. Hem ABD hem de tüm kişiler ölçümlerinde ilk program ilk 15'e giriyor. Durum ortada. Aynı gün aynı saat dilimlerinde benzer formatta yapılan iki program ve işte çıkan sonuç. Fehmi Korun'un programı izlenmiyorken Ruhat Mengi çok başarılı bir reyting karnesine sahip. Peki, programları izlenmeyen Fehmi Korun 4 ayrı kanalda ekranlara çıkarken başarılı bir programa imza atan Ruhat Mengi'yi neden başka kanallarda göremiyoruz? Neden teklifler hep Fehmi Korun'a yapılıyor da Ruhat Mengi'ye yapılmıyor? Hükümetin medyayı boykot çağrıları yaptığı, maliye üzerinden baskı altına almaya çalıştığı, muhalif isimlere linç kampanyalarının düzenlendiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'de her alanda olduğu gibi medyada da bir kırılma noktası, kötüye giden bir dönüşüm yaşanıyor. Fehmi Korun bu dönüşümün hem mimarlarından hem de figürlerinden biridir. Onlarca gazetecinin, örneğin Emin Çölaşan'ın bankadaki hesaplarını didik didik eden Maliye Bakanlığı, Fehmi Korun'a da aynı muameleyi yapmış mıdır? Yalanla kardeş olmuşlar. Zahit Akman, Hasan Hüseyin Ceylan, Zekeriya Karaman, İslam dergisiyle başlayan hangi siyasi süreç sonunda Ankara'nın 350 milyon dolarlık Armada İş Merkezi'nin ortağı oldular? Sözüm ona, onlar ortak değil. Ortaklar Turgut Akman, Mehmet Habib Karaman, Hamide Ceylan'dı. Yaptıklarını hukuk zeminine uydurabilirler ama hangi vicdanı kandırabilirler? Deniz Feneri, EV davaları, milyon dolarlık Hayat Yapı Ticaret ve Yatırım Limited, Etkin Eğitim ve Organizasyon, Kültür AŞ gibi şirketlere nasıl sahip oldular? Sermayeleri İslam dergisi miydi? İslam dergisi mi öğretti bu kurnazlığı? Fazla uzatmak istemiyorum, bu içler acısı duruma bir örnek vermeliyim. Hürriyet gazetesi, Main Taunus Yabancılar Dairesi'nin 17 Mayıs 2007-17 Mayıs 2012 tarihleri arasında olmak üzere 5 yıl süreyle Zahit Akman'ın Almanya'ya girişini yasakladığına ilişkin kararını manşetten yayımladı. 5 Eylül 2008. Bunun üzerine Zahit Akman'ın Frankfurt'taki avukatı Hasan Dinç, aynı gün Main Taunus Kaymakamlığı'na başvurarak, müvekkilinin Alman oturum yasasının 11. maddesine göre Almanya'ya girişinde bir sakınca olup olmadığını sordu. Aynı gün Main Taunus Kaymakamlığı, Yabancılar Dairesi e-mail olarak Hasan Dinç'e iki paragraftan oluşan belge gönderdi. Belgenin birinci bölümü şöyleydi. Alman oturum yasasının 11. maddesi gereği sadece sınır dışı etme ve geri göndermeden dolayı ülkeye giriş engeli yoktur. Zahit Akman bu bölümü kamuoyuyla paylaştı. Ancak aynı belgenin ikinci paragrafı da şöyleydi. Müvekkilinize karşı görülmekte olan ceza davasından dolayı hakkında Einreise bedenken, yani ülkeye girişi sakıncalı kararı kayıtlarda var. Bu şu anlama gelir, ülkeye girişiyle ilgili Alman makamları verecekleri kararda süren ceza davasını göz önünde bulunduracaklardır. Zahit Akman bu bölümü belgeden çıkartarak Almanya'ya girişiyle ilgili kendisine yönelik herhangi bir yasak olmadığını öne sürdü. Akman üzerinde tahrifat yaptığı belgeyi Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sunup tekzip kararı aldırdı. Gazete bu tekzipi yayınlamak zorunda kaldı. Ancak iş sonradan anlaşıldı. Tekzipten sonra Frankfurt savcılığı, Alman devletinin verdiği resmi belgede tahrifat yapma ve tahrifat yapılan belgeyi mahkemede kendi lehine delil olarak kullanma gerekçesiyle soruşturma başlattı. Zahit Akman, Main Taunus Kaymakamlığı Yabancılar Dairesi'nin hazırladığı 33.35-163 sayılı ve 5.9.2008 tarihli belgede açıkça tahrifat yapmıştı. Öyle ki orijinal belgede avukat Hasan Dinç'in adı, soyadı ve adresi sol üst köşede bulunurken Akman'ın hem kamuoyuna açıkladığı hem de Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sunduğu belgede bu bölümün olduğu yer boş. Orijinal belge iki paragraftan oluşurken Akman'ın kamuoyuna açıkladığı belgede sadece bir paragraf var. Orijinal belgede belgeyi hazırlayan Alman görevlinin adı belgenin alt kısmında yazılıyken Akman'ın basına dağıttığı belgede bu isim yukarı çekilmiş. Tahrifatlı belgede çıkarılan paragrafın yerinin boş kalmaması için Maine Taunus Kaymakamlığı Yabancılar Dairesi ile ilgili bilgiler alttan yukarı doğru çekilmiş. Orijinal belgede belgeyi düzenleyen görevli Thea Metzer'in imzası yer alırken Akman'ın tahrifat yaptığı belgede belgeyi düzenleyen memurun imzası yok. Her şey ortaya çıkınca Zahid Akman ne dedi sanıyorsunuz? Zahid Akman, bahsedilen bu belgenin sahte olduğu iddiası külliyen yalandır. Gerçek, Akman'ın gösterdiği belge bir paragraftan oluşurken asıl belge iki paragraftan oluşuyor. Akman hakkında Alman resmi belgesine tahrifat yaptığı ve bunu kullandığı için Frankfurt savcılığının başlattığı soruşturma sürüyor. Zahid Akman, ikinci paragraf benim özel konumumla ilgilidir. Gerçek, ikinci paragrafta hakkında görülen ceza davası nedeniyle Akman'ın ülkeye girişinin sakıncalı olduğu kayıtlarda var ifadesi yer alıyor. Zahid Akman, ikinci paragrafta Zahid Akman'ın Almanya'ya gelmesi söz konusu olduğunda vize polisine müracaat etmesi istenmektedir deniyor. Gerçek, ülkeye girişiyle ilgili verilecek kararda süren ceza davası göz önünde bulundurulacaktır. Zahid Akman, Almanya'daki oturumu uzatmadım. Oturumun uzatılmaması nedeniyle yeni vize müracaatı yapmadığım için ortaya çıkan hukuki belirsizliğin ortadan kaldırılması açısından Maine Taunus Kaymakamlığı 2. paragrafta bu bilgileri istemiştir. Gerçek, Maine Taunus Kaymakamlığı'nın hazırladığı belgenin 2. paragrafında ülkeye girişinin sakıncalı olduğu yer alıyor. Zahid Akman, belge hiçbir resmi kuruma verilmedi, hiçbir resmi kurumla paylaşmadım. Gerçek, tahrif ettiği belgeyi Hürriyet'in haberini yalanlamak üzere Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne açtığı davada delil olarak mahkemeye sundu. Mahkeme bu belgeyi delil olarak kabul etti ve belgeye dayanarak tekzip kararı çıkardı. Tekzip kararı 7 Ocak 2009'da Hürriyet'te yayınlandı. 5 Eylül 2008'de basın toplantısıyla medyaya dağıtılmıştı. Zahid Akman, belgede herhangi bir tahrifat yapılmadan kamuoyuyla bilgi paylaştım. Gerçek, belgedeki ikinci paragraf çıkartılarak sadece birinci paragraf kamuoyuyla paylaşıldı. Zahid Akman, Almanya'ya giriş yasağım yok. Gerçek, daha önce sık sık gittiği Almanya'ya 2007 yılından bugüne kadar hiç uğramadı. Hakkında ülkeye 17 Mayıs 2007, 17 Mayıs 2012 tarihler arasında girişi sakıncalıdır kararı var. Zahid Akman, 5 Eylül 2008 tarihli basın toplantısında Almanya'ya gitmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, elbette neden olmasın, yakın zamanda Almanya'ya ve değişik Avrupa ülkelerine gitmeyi planlıyorum yanıtını verdi. Gerçek, 2009 Ocak ve Şubat aylarında 8 gün boyunca Fransa, Belçika ve Hollanda'da kaldı, fakat Almanya'ya uğramadı. Zahid Akman, 3,5 yıldır yurt içinde de yurt dışında da hiçbir ticari faaliyetim yoktur. Gerçek, Akman'ın Hayat Yapı Ticaret ve Yatırım Limited şirketine ortak olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 350 milyon dolar değerindeki Armada'nın da ortağı. Almanya'da kooperatif ortaklığı ve yöneticiliği 2006 yılına kadar sürdü. Zahid Akman'ın kişiliğini bundan daha güzel hangi örnek ortaya çıkarabilir ki? Nedir bu aciz hale düşmenin nedeni? 3 kuruş para mı? Gel de şimdi Tevfik Fikret'in Han-ı Yağma şiirinin o ünlü dizelerini anımsama. Yiyin efendiler, yiyin. Bu Han-ı iştiha sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin.